Kuşların Simurg'a gitme kararı. Bütün kuşlar bu menkıbeyi dinleyince, onlar da kendi canlarından vazgeçme kararı aldılar. Simurg düşüncesi gönüllerinde ne rahat bıraktı ne huzur. O sevgiliye olan aşkları bir iken 100.000 oldu. Kesinlikle niyet edip yola çıkmaya karar verdiler. Azmederek hemen hazırlığa başladılar. Hepsi de şöyle dediler: "Şimdi derhal bizim bu meselemizi halledecek bir kılavuz bulmalıyız. Bulalım ki bize doğru yolu göstersin. Çünkü insan kendi kafasına göre hareket ederek yol alamaz. Böyle bir yolda olağanüstü bir yönetici lazım. O derin deryayı ancak öyle biriyle aşabiliriz. Reisimize canı gönülden itaat edeceğiz. İyi ya da kötü her ne emrederse yerine getireceğiz. Yeter ki bizi şu boş ve geçici övünme dünyasından alsın da o ideal Kaf Dağı'na iletsin. Böylece zerre o muhteşem güneşine kavuşmuş, Simurg'un gölgesi bizim üzerimize vurmuş olsun." Neticede kuşlar şu karara vardılar: "Madem ki içimizde hiç kimse reis değil, kura çekelim, en iyi çare bu. Kura kime çıkarsa o bizim reisimiz, biz küçük kuşların büyük başbuğu olsun." Tartışma böyle sonuçlanınca telaş gitti ve bütün kuşlar sakinleşti. Mesele kura çekmeye başlanınca heyecan dindi ve kuşların hepsi sessizliğe büründü. Kura çekildi ve son derece yerinde olarak kura aşık Hüthüt'e düştü. Hepsi de onu kılavuz edindi. Bir şeyi emrettiğinde hayatları pahasına bile olsa yapmaya söz verdiler. Onun bu yolda rehber ve yönetici olduğu konusunda anlaşmış oldular. Buyruk onun buyruğu olacak, ok komuta edecek, can olsun, ten olsun hiçbir şey ondan esirgenmeyecekti. Hüthüt rehber olunca başına taç koydular. Yüz binlerce kuş yola düzüldü. Güneşi bulut gibi gizleyip bütün cihanı baştan başa gölgeleriyle doldurdular. Bu yolda vadinin başı görününce çığlıkları aya kadar yankılandı. Yolun dehşeti bütün benliklerini sardı, yakıcı bir ateş yüreklerini kavurdu. Birbirleriyle yarışırcasına tüy tüye, kanat kanada, ayak ayağa, baş başa var güçleriyle uçtular. Hepsi de kendilerini bütünüyle o arayışa vererek canlarını hiçe saydılar. Yükleri ağır, yolsa çok uzundu. Hayret ki ne hayret! Bu yol işsiz, nişansız bir yoldu. Orada zerre kadar olsun ne hayır vardı ne şer. Sessizlik ve dinginlik hüküm sürüyordu. Ne artan bir şey vardı ne de eksilen bir şey. Derken bir kuş Hüthüt'e sordu: "Bu yol neden bomboş?" Hüthüt cevap verdi: "Yüceler yücesi böyle istediği için." Bayezid-i Bistami'nin hayreti. Şeyh Bayezid Bistami Hazretleri bir gece şehirden çıktı ve her tarafı derin bir sessizlik ve sükunet içinde buldu. Ay dünyayı aydınlatıyor ve şavkıyla geceyi gündüz gibi apaydın ediyordu. Gökyüzü ahenkli bir şekilde yıldızlarla kaplanmıştı ve her biri kendi yörüngesinde dönüyordu. Şeyh kırlarda uzun zaman yürüdü. Ovada ve vadide kimse görünmüyordu. Bu durum onu çok etkiledi. Hayretle Hak Teâlâ'ya şöyle seslendi: "Ya Rabbi, şu an benim içim yanıyor. Senin şu muhteşem sarayın, şu yeryüzü mabedin, seni zikrederek coşan yüreklerden niçin böylesine bomboş?" Hatif'ten bir ses geldi: "Hayret etmeyi bırak. Sultan, herkesi bu sarayına almıyor da ondan. Bu eşik çok büyük bir yüceliğe sahiptir. O yüzden de bizim kapımız öyle her gelen dilenciye açılmaz. bizim yücelik dergahımız nuruyla her yanı aydınlığa boğduğunda uykuya dalmış gafiller bizim huzurumuzdan uzaklaştırılırlar. Huzura kabul edilecek olanlar da bu mazhariyete ermek için yıllar ve yıllarca bekler de beklerler. Onlardan da ancak 100 binde 1'i muradına erebilir. Kuşlar Hüthüt'e başvuruyor. Yolun korku ve dehşetinden dolayı bütün kuşların tüyleri ve kanatları kanrevan içinde kaldı ve hepsi de inleyip ah etmeye başladılar. Onlar yolu görüyorlardı fakat sonu görünmüyordu. Dert vardı var olmasına ama ortada derman yoktu. İstina, Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmaması, kendi kendine yetmesi rüzgarı öyle sert esti ki neredeyse göğün tavanı çökecekti. Semanın tavusunun bile kesinlikle hiçbir değer taşımadığı bu çölde nasıl olur da dünyadaki bir kuş bu yolda bir an olsun dayanabilirdi? Kuşlar bu yolda korkuya kapıldılar ve hepsi de bir yerde toplandılar. Kendilerinden geçmiş, itaatkar, makul, vefalı ve tamamı da bu manevi yolculukta ona mürid olmuş bu kuşlar Hüthüt'ün etrafını sardılar ve sordular. Ey yolu bilen! Ne edip ne eğleyeceğimizi bilmeyen bizlere sultanın huzuruna nasıl çıkılacağını söyle. Sen sultanın sarayına kabul edilmiş, Hazreti Süleyman'ın huzurunda uzun zaman bulunmuş birisin. Ve gereken bütün teşrifat hakkında da bilgi sahibisin. Neresi güvenliklidir, nereler tehlikelidir iyi bilirsin. Bu yolun yokuşlarını da, inişlerini de gördün geçirdin. Dünyanın çevresinde defalarca uçtun da uçtun. Unutma ki biz seni bizim yerimize karar alsın diye rehber edindik. Şimdi çık şu kürsüye de bizleri o yola hazırla. Sultanların huzurunda takınılacak edep ve erkanı bize açıkla. Bizler cahiliz ve bu yolu kendi kafamıza göre aşamayız. Her birimizin içinde bazı sıkıntılar var. Bu yolda bize kaygılardan uzak, sakin bir yürek gerek. İlkin gönüllerimizdeki düğümleri çöz. Çöz ki tam bir azimle bu işe sarılalım. Meselelerimizi sana sorup öğrendikten sonra içimizdeki şüphelerden arınmış oluruz. Kalbimizde onca şüphe varken bu uzun yolun bize aydın ve berrak bir şekilde görünmeyeceğini iyi biliyoruz. Gönlümüz rahatlayıp da harekete geçtiğimizde ise ten ve can kaygısı taşımadan o eşiğe yöneliriz. Hüthüt kürsüde. Bunun üzerine Hüthüt kuşlara hitap etmek için hazırlandı. Kürsüye çıktı. Başında tac ile tahta oturdu. Yüzünü görenin hem gözü gönlü hem de bahtı açılırdı. Hüthüt'ün önünde 100 binlerce ve daha da fazla kuş saflar halinde toplanmıştı. Bülbülle kumru ikisi birlikte gelip güzel bir sesle beraberce öttüler. Hem ahenkli hem de güçlü bir şekilde öyle şakıdılar ki onların nameleriyle bütün cihan dalga dalga coştu. O nameyi duyan herkes altüst oldu, hatta kendinden geçti. Herkes garip bir hale geldi. Ne tam kendilerindeydiler ne de tam kendilerinden geçmişlerdi. Derken Hüthüt onların sorularına aşağıdaki gibi tek tek cevap verdi ve o sırlar perdesini onlara şöyle biraz olsun araladı. Birinci kuşun arzı. Bahtın kaynağı. Bu arada kuşlardan birisi söz aldı ve Hüthüt'e sordu. Ey başbuğumuz! Sen hangi hakla ve ne bakımdan bize üstün oldun? Sen de hakikati arıyorsun, biz de. Seninle bizim aramızdaki farkın sebebi ne? Canımız veya cismimizle biz hangi günahı işlemişiz ki senin payına saflık, bizim payımıza da murdarlık düştü? Hüthüt'ün cevabı. Bilesin ki bir zaman Hazreti Süleyman bize bir an nazar etmişti. İşte bu üstünlük ondandır. Yoksa payıma düşen bu bahtı ben ne altın ne de gümüş sayesinde elde ettim. Eriştiğim bu baht sadece ve sadece bir tek o bakışın eseridir. Taat ve ibadetle kimse böylesi bir lütfa eremez. Nitekim iblis ne kadar da çok ibadet etmişti. Bununla beraber kim kalkar da ibadete gerek yok derse onun üzerine her an lanet yağar. Öyleyse sen bir an olsun ibadetten geri kalmayasın. Fakat sakın ha sakın sırf o ibadetine de güvenmeyesin. Sen bütün ömrünü ibadetle geçir. Geçir ki Hazreti Süleyman sana da nazar etsin. Sen Hazreti Süleyman tarafından bir kabul gördün mü, artık ben ne desem sen ondan daha fazlasına erersin. Sultan Mesud ile Balıkçı Çocuk. Rivayet edilir ki bir gün Sultan Mesud ordusundan kaza ara ayrılıp uzaklaştı. Atını rüzgar gibi koştururken deniz kıyısında oturmuş bir çocuk gördü. Çocuk denize ağını atmıştı. Sultan selam verip yanına oturdu. Çocuğun mahzun bir hali vardı. Kalbi kırık, canı sıkkındı. Sultan sordu. Yavrum, niye üzgünsün böyle? Ben senin kadar üzgün bir kimse görmedim. Çocuk cevap verdi. Efendim, şu an biz 7 kardeşiz. Babamız yok. Bir tek annemiz var. O da çok fakir ve kimsesiz. Ben her gün buraya gelir, ağımı atar, bir balık yakalayacağım diye akşamlara kadar böyle bekler durur. Gün boyu bin bir zahmetle bir balık tutarım, o da bizim tek yiyeceğimiz olur. Sultan sordu. Peki benim dertli evladım, seninle biz ortak balık tutalım mı? Çocuk razı oldu. Sultan da ağı alıp denize attı. Çocuğun ağı sanki bir padişah hazinesine döndü. Çünkü o gün 100 balık tuttu. Çocuk onca balığı önünde görünce şaşırdı ve şöyle dedi. Aman Allah'ım, bunca balık olsun, hayret. Ey Allah'ın kulu, meğer siz ne kısmetliymişsiniz. Bunca balık sizin attığınız ağı doldurdu. Sultan ona şöyle dedi. Ey evlat, sen bu balıkçının kim olduğunu bir bilseydin mahcup olurdun. Şu an sen benden daha talihlisin. Çünkü senin balıkçın, padişahın bizzat kendisi. Bunları söyledikten sonra atına atladı. Çocuk bağırdı. Sana düşen payı alsana. Sultan cevap verdi. Bugün payımı almayacağım. Yarınki av benim olacak. Yarın bizim avcımız sen olacaksın, sen. O yüzden avımı kimselere vermeyeceğim. Ertesi gün sultan sarayına dönünce ortağı aklına geldi. Bir görevli gidip çocuğu getirdi. Sultan çocuğu ortak sıfatıyla tahtına yanı başına oturttu. Çevresindekiler şöyle dediler. Yüce sultanımız, bu bir sefil. Sultan cevap verdi. Varsın olsun, o benim ortağım. Madem daha önce ortak olduk, ben onu reddedemem. Bunu dedikten sonra da onu gerçekten de dengi yaptı. Kıskancın biri o çocuğa sordu. Böylesine yüce bir mevkiye nasıl kavuştun? Cevap verdi. Muktedir bir padişah bana rastlayıverince saadet geldi. Hüzünler kayboldu gitti. Cennetlik katil. Bir padişah bir caniyi işkenceyle öldürttü. Bir sufi o katili rüyasında gördü. Adın cennetinde kah sevincini dillendirerek, kah salına salına yürüyerek keyifle geziyordu. Sufi sordu. Sen bir caniydin. Her an aşağılık işler yaptın durdun. Sana böyle bir yücelik nereden geliyor? Öyle işler yapan hiç kimse böyle bir makama eremez. Katil cevap verdi. Kanım yerde akarken Habibel Acemi oradan geçiyordu. O mübarek zat bir ara göz ucuyla bana bakıp nazar etti. İşte ben o tek bakış hürmetine bu makama ve daha yüzlercesine kavuştum. Üzerine kutlu bir bakış düşen kimsenin ruhu her an yüzlerce sırla aydınlanır. Bir mürşidin bakışı sana yönelmedikçe sen kendi varlığından nasıl haberdar olabilirsin ki? Sen tek başına istediğin kadar kal, rehbersiz bu yolu kat edemez. Bu yolda sana bir mürşit gerek. Her durumda o sana sığınak olur. Madem ki sen yolu kuyudan ayırt edemiyorsun, bir yol kılavuzu olmadan nasıl yola çıkabilirsin? Sen de uzakları görecek göz yok. Bu yol ise hiç de öyle kısa değil. Mürşit, bu yolda senin kılavuzundur. Kim bir devletli kişinin gölgesine sığınırsa bu yolda asla mahcup olmaz. Çünkü devlete ermiş kişinin elinde dikenler gül demetlerine dönüşür. Sultan Mahmut'la Oduncu. Bir gün Sultan Mahmut ava gidiyordu. Aniden yolunu şaşırdı ve ordusundan uzaklaştı. Çalı çırpı yüklü eşeğini sürüp giden bir ihtiyar oduncuya rastladı. Yük eşeğin üstünden düştü. Adamcağız çaresizlik içinde kala kaldı. Sultan Mahmut yükü yere devrilmiş, eşeği hareketsiz, kendisinin de ne yapacağını şaşırmış görünce yanına gitti ve sordu. "Hey ihtiyar, yardım ister misin?" O da cevap verdi. "Evet ey süvari, benim de senden beklediğim bu. Bana el uzatırsan elbette benim kârım olur. Senin de bir kaybın olmaz." İnsanın içini ferahlatan bir yüz ifaden var. Sen bana uğur getireceksin. Böyle güzel ve güleç yüzlü insanların çevrelerine uğur ve bereket yağdırdıklarını herkes bilir. Kibar Sultan atından indi ve gül gibi narin ellerini dikenli çalılara uzattı. Koca Sultan o yükü eşeğin sırtına yükledi. Sonra da atını mahmuzlayıp ordusunun olduğu tarafa gitti. Askere şu talimatı verdi. Eşeği yüklü, çalı çırpı toplayıcı bir ihtiyar geliyor. Yolunu her taraftan öyle kesin ki doğruca benim yanıma gelsin. Ordu ihtiyarın yolunu kapattı. Kendisine sadece sultana götüren yol kaldı. İhtiyar kendi kendine şöyle dedi. Bu zalim ordunun elinden şu cılız merkebimle nasıl kurtulurum? Korkudan titrerken sultanın otağını fark etti ve yolun da sultana götürdüğünü gördü. Eşeğiyle sultanın bulunduğu yere kadar gitti. Fakat o yol piri sultanı görünce çok mahcup oldu. Otağda gerçekten de o tanıdık sima vardı. Çok kaygılandı ve eni konu huzursuz oldu. İçinden şöyle geçirdi. Aman ya Rabbi, derdimi ben şimdi kime yanayım? Meğer bugün Sultan Mahmud'u kendime hamal edinmişim. Sultan kendisine seslendi. Ey benim dervişim, söyle bakalım. Sen ne iş yaparsın? Niçin yanıma geldin? Cevap verdi. Beni biliyorsunuz. Tanımazlıktan gelmeyin. Zavallı, aile reisi, ihtiyar bir hamalım. Gece gündüz ovada çalı çırpı toplarım. Çalılarımı satar, karşılığında yiyecek alırım. Lütfen siz de bana biraz erzak verin. Sultan Mahmut sordu. Ey talihsiz ihtiyar, söyle fiyatını, bedelini altınla ödeyeyim. Bu yüke ne istersin? Cevap verdi. Sultanım, bunları sen benden ucuza almayın. 10 kese altından daha aşağısına satma. Muhafızlar kendisine çıkıştılar. Sus be akılsız. Senin bu çalıların etse etse 2 arpa tanesi eder. Doğru dürüst bir şey iste. İhtiyar cevap verdi. Haklısınız. Aslında bu yük topu topu 2 arpa tanesi eder. Fakat şimdi durum farklı. Müşterisi eşi menende bulunmaz biri. Sultan gibi bahtı açık biri benim dikenlerime elini sürerse onları 100 çeşit gül bahçesine çevirir. Onun için bu çalı çırpıyı almak isteyenin her birine 1 dinar ödemesi lazım. Onun gibi birinin eli çalı çırpıma değinceye kadar bedbahtlık benim belimi hayli bükmüştü. Şu yük 5 para etmezdi. Ama ona onun elleri dokundu. Ve şimdi 100 cana bedel oldu.